Ayrım 18 sayfa 216. Yemek oldukça soğuk ve sessiz geçti. Ali bile yeterince konuşmuyordu. Çocuk her şeyden habersiz olmasına rağmen sanki üzerinde garip bir donukluk vardı. Selma'nın durgunluğunu anlayabiliyordum. Artık kendisine yalan söylenen, en azından bazı şeylerin saklandığı kompleksine düşmüş bir kadının ruh halini taşıyordu. İçim cız etti. Asıl bu dayanılmaz uğraşı onların huzur ve mutluluğu için yapıyordum. Ama başarılı olmadığım kesindi. Onlar benden kopuyorlardı. Yemek sonrası bir köşeye çekilip düşüncelere daldım. Acaba hata mı yapıyordum? Olup biten her şeyi karıma açıklamam daha mı doğru olacaktı? Onu güvenceye almak için iblisle anlaşırken karımı kendimden uzaklaştırıp araya mesafe koyarak ilişkimizin kopmasına mı sebep olacaktım? Aklım iyice karışmaya başlamıştı. Ama iblisle yaptığım anlaşmayı ona açıklayamazdım. Niyetim ne kadar iyi olursa olsun bu son derece aşağılayıcı ve onur kırıcı bir durumdu. Ben ailemizi mahvetmeye çalışan bir varlıkla sözleşme yapmıştım. Hasta olduğum bir gerçekti. Fakat bundan kurtuluşun yolu içimdeki kötü yaratıkla sözleşme yapmak değil, neticesi ne kadar zor olsa da kendimi tedavi ettirmekti. Bunun mutlaka bir yolu olmalıydı ve ben bu yolu bulmak zorundaydım. Selma'nın burnumun dibine kadar yaklaştığını görmedim. Öylesine dalgındım. Kahvenin sıcak buharı ve kokusu ile irkildim. Karım tam karşımda elindeki kahve kupasını bana uzatıyordu. Rüyadan uyanır gibi gülümsemeye çalıştım. O da gülümsüyordu. Fakat tebessümün altında derin bir kuşku, endişe gizliydi. Kocası olarak bunu hissetmemem olanaksızdı. Çok dalgınsın diye fısıldadı. Kendimi toparlamaya çalıştım. Yorgunluktan olmalı. Ne de olsa bu ilk çalışma günüm diye karşılık verdim. Karım sesini çıkarmadı. Hemen yanıma ilişti. Çok yakınıma. Kendine de kahve yapmıştı. Anlat bakalım dedi. Bugün neler yaptın? Fakültedeki ilk günün nasıl geçti? Anladım. Ağzımı arıyordu. Fakülteye gitmediğimi biliyordu. Onu endişelendirmeden bir yalan söylemek zorundaydım. Hem de inandırıcı, ikna edici bir yalan. Zorlanacağımı sandım çünkü yalan söylemeye alışık biri değildim. Ama kelimeler ağzımdan büyük bir rahatlıkla dökülmeye başladı. Bu rahatlığıma kendim bile şaştım. Fakültede değildim dedim. Öyle mi? Ben de böyle bir cevap beklemiyordu tabii. ''Neredeydin peki?'' diye sordu. ''Mahkeme arşivlerinde. Hayretle yüzüme baktı. Ne işin vardı orada? Kitabım için bazı dosyalardan örnekler almalıydım. Kitabıma geçireceğim bazı emsal kararlar. Ne var ki karım da bir hukukçuydu. Her ne kadar çalışmıyorsa ve uydurduğum bu yalana inanıp inanmayacağını bir an kestiremedim. Aynı eğitimi almamız şu an benim şanssızlığımdı. Ama tatbikatçı olmadığı için inandığını düşündüm önce. Fakat ısrar etmesi ilk ve ikinci bir sual sorması beni huylandırdı. Hangi mahkemeye gittin? Bu soru ilginçti. Neden öğrenmek istiyordu acaba? Hangi mahkemenin arşivinde çalıştığım onun için önemli miydi sanki? Birden uyandım. Aklıma kötü bir şey geldi. Yoksa müşterek bir tanıdığımız bu beni sokaklarda dolaşırken görmüş müydü? Hele iblis o fahişi arabayı alırken ya da onun evine girerken oldukça zayıf bir ihtimaldi. Ama yakamı bırakmayan aksilikler bu defa da beni bulmuş olabilirdi. Zaman kazanmak için neden soruyorsun dedim. Selma omuzlarını silkti. Hiç merak ettim sadece. Tuzak havası sezinliyordum. İstanbul Adliyesi'ne diye mırıldandım. Merkez Adliye. Hata mı etmiştim acaba? Karşı yakaya geçmediğimi biliyordum ama değişim arasındaki anılarım öylesine flu idi ki yerleri sokakları dolaştığımız caddeleri anımsayamıyordum. Bir ara Bağdat Caddesi'nde turladığımızı sanmıştım ama bundan emin olamazdım. O sırada bana her yer yabancı, ilk defa görüyormuşum gibi geliyordu. Selma sesini çıkarmadı. Sanki konuyu daha fazla değişmek istemiyordu. Ben de hemen mevzuyu değiştirmeye çalıştım. Ya sen neler yaptın bugün diye sordum. Aslında her zaman günün nasıl geçtiğini merak ettiğim karıma bu defa sırf konu kapansın diye sual yöneltmiştim. Selma arkasına yaslandı. Bacak bacak üstüne attı. Kahvesini yudumlarken kısa bir an yine yüzüme baktı. O kısa süre içinde hala tatmin olmadığını sezinlemiştim. Tedirginliği devam ediyordu. Hiç dedi. Bildiğin gibi sıradan bir gün geçirdim işte. Dışarıya çıkmadım. Her zamanki gibi ev işleriyle meşguldüm. Arayan soran oldu mu? Kısa bir tereddüt geçirdi Selma. Sonra kısık sesle mırıldandı. Sadi Bey telefon etti sadece. Şimdi meseleyi bana iyi anlamıştım. Şimdi meseleyi daha iyi anlamıştım. Profesör Sadi Karslıoğlu fakültedeki bütün bölüm başkanımdı. bu kadar süre fakülteye uğramayınca herhalde merak etmiş olmalıydı. Yine bozuntuya vermedim. Adam haklı diye mırıldandım. Keşke bugün fakülteye de bir uğrasaydım, iyi olurdu diye geçiştirmeye çalıştım. Bu durumu daha fazla uzatamazdım. İşime gitmem, görevime devam etmem gerekiyordu. Ama bunu nasıl gerçekleştirecektim? İblisin izin vereceğini hiç sanmıyordum. Fakültenin atmosferi içimdeki menfur yaratığın hoşlanacağı, zevk alacağı bir şey değildi kesinlikle. Orada bulunmamı istemeyecekti. Buna mutlaka bir çare bulmalıydım. Kahvemden iki yudum daha aldım. Yarın işine baksan çok iyi olur hayatım, dedi karım. Açıkça bugün için yalan söylediğimi, uydurduğum hikayeye inanmadığını bana ima etmek istemişti. Tam bir suçlu gibi bakışlarımı ondan kaçırdım. O gece sakin geçti. Yorgunluğumu bahane ederek erken yattım. Gerçekten de fizik ve moral olarak berbat haldeydim. Değişim hadisi beni müthiş yıpratıyor, çökertiyor ve yoruyordu. Tamamen iki yabancı gibi yatağa girdik. Selma mümkün olduğunca benden uzak durmaya çalışıyordu ama kalın sopa hala başucundaydı. Takatsizlikten yatar yatmaz derin bir uykuya dalacağımı sanıyordum ama hiç öyle olmadı. Gece boyunca gördüğüm kabustan sıyrılamadım. 3-4 kere sıçrayarak uyandım uykudan. Öldüresiye dövdüm fahişenin kan revan olmuş yüzü rüyamdan hiç çıkmıyordu. Günlerden cumadı. Serin ve hafif yağışlı bir hava. Arabayı Boğaz Köprüsü'ne doğru dikkatle sürüyordum. Trafik her zamanki gibi yoğundu yine. Evden çıkalı 20 dakikayı bulmuştu. Hala yalnızdım ama değişime uğramayı bekliyordum her an. Gecikmişti ya da bana öyle geliyordu. Evden çıkar çıkmaz içime gireceğini, ruhuma musallat olmaya başlayacağını sanmıştım. Henüz ortalarda yoktu. Bir an umuda kapılır gibi oldum. Yoksa dün geçirdiğimiz o feci günden sonra bir süre hızını alıp ortaya çıkmayacak mıydı? Olabilir miydi? İçimden Tanrı'ya yalvarıyor, beni o lanetin şerrinden korumasını niyaz ediyordum ama köprüye yaklaşırken sesini duydum. Günaydın. İliklerime kadar ürperdim, gelmişti işte. Hem de hiç hissettirmeden, artık değişimlerin olacağına dair en ufak bir emare hissedemiyorum. Aniden ortaya çıkıveriyordu. Dişlerim kenetlenir gibi oldu. Nasıl geçti gecen? Rahat mı? Lanet olsun, dalga mı geçiyordu benimle? O şartlar altında nasıl rahat bir gece geçirebilirdim ki? Sesim çıkmadı. Terbiyesizlik etme, sana bir soru sordum, cevap versene. Benimle alay ediyorsun değil mi? Rahat bir gece geçirdiğimi nasıl düşünebilirsin? Nedenmiş o? Anlaşmaya uydum. Seni rahatsız etmedim. Daha ne istiyorsun? Senden tamamen kurtuluncaya kadar rahat edemeyeceğim diye homurdandım. Her zamanki kahkahasını koyuverdi. Onu unut. Hayatının sonuna kadar seni esir aldım artık. Saçmalamayı bırak da yaşamın tadına varmaya bak. Dün yaşadıkların hoşuna gitti mi? Canın cehenneme. Ne hoşuma gitmesi be? Dünyamı kararttın. Şu sorduğun suale bak. Dün yaptıklarımdan nasıl zevk alabilirim? Utançtan kahroldum. O sadece bir başlangıçtı. Daha neler yapacağız seninle? Ama sen geri zekalı beyninle olacakları tahmin bile edemezsin. Yeniden ürperdim. Acaba fesat dolu beyninden neler geçiyordu? Fakülteye gitmek zorundayım dedim. Bunun nedeni doğru bir karar olduğundan şüpheliydim aslında. İç çevremde de beni rezil edebilirdi. Fakat işime devam etmek mecburiyetindeydim. Ekmek kapım oydu. Başka çarem yoktu. Anlaşmamızı unutuyorsun galiba dedi. Bunu dün de tartışmıştık. Evin dışında olduğun zamanlar tamamen bana aitsin. Bu konuyu bir daha konuşmalıyız diye inledim. İşime gitmezsem kovulurum. O zaman nasıl geçinirim? Aileme nasıl bakarım? Bunu anlamıyor musun? Tek sorunun bu mu? Para mı yani? Bunun çözümü çok kolay. Anlayamadım, nasıl yani? Başkalarının parasını gasp ederiz. Şaka mı bu? Yo, bana birkaç ensesi kalın, cüzdanı dolu herif göster. Hemen parasına el koyayım. Ciddi olamazsın. Bu benim hafsalamın alamayacağı bir şey. Soygun mu yapacaksın yani? Neden olmasın? Pratik bir çözüm değil mi? Boşuna konuştuğumu anladım. O kadar farklı kişilik yapımız vardı ki ortak bir noktada buluşmamız mümkün değildi. Ona yaklaşamıyordum bile. En iyisi susmaktı. Fakat birden hiç beklemediğim bir şey söyledi. Pekala, senin söylediğin gibi olsun. Acıdım sana. Hadi fakülteye gidelim. Birden heveslenir gibi oldum. Fakat sevinmem için henüz erkendi. Yalnız bir ricam olacak diye mırıldandım. Söyle, lütfen beni orada zor durumda bırakma. Ben orada saygın ve sözü geçen biriyim. İtibarımın zedelenmesini, rezil olmayı istemem. Bu meslek hayatımın sonu olabilir. Lanet olsun diye homurdandı iblis. Benden çok şey istediğinin farkında mısın? Oradan nefret ederim, hukuktan da, irkildim bir an. Orayı yani fakülteyi bilir misin diye sordum. Ne gerizekalısın diye homurdandı. Hala anlayamıyorsun değil mi? Ben senin bir parçanım. Yıllar boyu içine gömdüğün ruhunun öteki yarısı. Kısacası ben senim. Birlikte doğduk, birlikte büyüdük, aynı eğitimi aldık, aynı devrelerden geçtik. Ama o lanet benliğin hep beni içeride tuttu. Taşmamı, kimliğini yırtmamı engelledi. Asıl ve gerçek olan benim, sen değil. Taş kesildim. Olaylar başladığından beri bundan hep korkmuştum. Zaten iblisi benim bir parçam olmasından ziyade bedenime musallat olmuş bir ruh gibi görmek istiyordum. Belki o zaman ondan kurtulmanın bir yolu olabilirdi. Ama o benim bir parçam, kişiliğimi tamamlayan bir alt ben ise o takdirde onu içimden nasıl atabilirdim? Bunun mümkünü yoktu. Arabayı sürmeye devam ediyordum. Gergin ve bitik, hiç konuşmadan. Fakülte binasına gelinceye kadar o tek kelime etmedi. Solgun ve bitkin bir şekilde fakültedeki odama girdim. Hastalığım işten asistanlar ve birkaç arkadaş kapıda uğrayarak geçmiş olsun dediler. Hepsi şiddetli bir grip geçirdiğimi sanıyorlardı. Sadi Bey fakültede yoktu neyse ki. Yüzümün solgun olduğunu, sarsıldığımı söylediler. Onlara katlanmak çok güç geldi bana. Nihayet odada yalnız kalmıştım. Değil çalışacak, kımıldayacak halim yoktu. İblisin sesi çıkmıyordu. Galiba verdiği sözü bir kere daha yerine getiriyordu. Ama onun içimde olduğunu, bedenimi terk etmediğini sezinliyordum. Nihayet sesini duydum. Kısık bir tonla mırıldandı. Ne boktan bir hayat. Bu işin neden sevdiğini hiç anlamıyorum. Bunca eziyete, bunca karmaşaya neden katlanıyorsun? Güçlükle cevap verdim. Boşuna tartışmayalım yine. Birbirimizi anlamamızın imkanı yok. Doğru. Yine de gösterdiğin anlayış için teşekkür ederim. Kendiliğinden omuzlarım kalktı. Önemli değil. Odaya her an birinin girmesinden korkuyordum. Kısık sesle konuşuyorduk. Tarihi yapının duvarları kalındı ama her an bir aksilik olmasından çekiniyordum. Beni bir duyan olursa deli olduğumu düşünebilirdi. Hoş ben de hala çıldırmış olup olmadığımdan kuşkuluydum ya. Daha ne kadar burada kalacağız diye sordu İblis. Sıkılmaya başladım. Fazla değil. İşlerimi yoluna koyar koymaz çıkarız. Yalan söyleme. Ne demek istiyorsun? Senin asıl işin evde. Profesörlük için kitap hazırladığını biliyorum. Kekeledim. Ama burada da bazı idari görevlerim var. Hadi elini çabuk tut, dışarıda eğlence bizi bekliyor. İçimden eyvah diye geçirdim. Yoksa dünkü rezillikleri bugün de tekrarlayacak mıydık? Buna yeniden katlanmam imkansız gibiydi. Birden yanıma aldığım külot aklıma geldi. Onu sokağa çıkınca atmayı unutmuştum. Bu sabah giyinirken bornozun cebinde sakladığım kirli kilodumu Selma'ya göstermeden çantama tıkmayı başarmıştım. Tam o sırada telefonum çaldı. İçime doğurdu. Arayan mutlaka karımdı. Fakülteye gelip gelmediğimi kontrol için arıyordu. Masanın üzerindeki telefonu açtım. Günaydın sevgilim dedi Selma'nın tatlı sesi. Hafif bir eziklik hissettim. İblis içimdeyken onunla konuşmayı istemiyordum. Karımla olan mahremiyetime artık ortak olacaktı ve benim bunu engelleme olanağım yoktu. Oldukça soğuk bir şekilde günaydın dedim. Sanırım karım sesimdeki soğukluğu hissetmişti. Rahatsız etmiyorum ya diye mırıldandı. Hayır ama odam şu anda oldukça kalabalık. Bir şey mi var? Yok hayır. Sadece karşıya rahat geçip geçmediğini öğrenmek istemiştim. Televizyon evden çıktığın saatlerde trafiğin çok yoğun olduğunu söylemişti de. Kusura bakma Selma dedim. Sonra konuşuruz. Şu an çok meşgulüm. Karım anlayışla ve belirli bir rahatlamanın verdiği sevinçle tabii hayatım dedi. Telefonu hemen kapatıverdim. Karın çok anlayışlı, çok da hassas. Anlaşılan seni çok seviyor. Öyledir, çok da güzel. Lütfen ondan bahsetmeyelim. Onun hakkında konuşmak istemiyorum. Neden? Onu daha önce düzdüğüm için mi? Lütfen biraz daha terbiyeli ol ve benimle konuşurken seçtiğin kelimelere dikkat et. Bazen ettiğin laflar midemi bulandırıyor. Daha kötüsünü de kullanabilirdim. Hem bozulmana da gerek yok. Artık istemediğim her şeye sahip olacağım. Bence bir kadın yalnızca bir defa kullanılmalı. Etrafında bunca güzel kadın varken yeniden ona musallat olacağımdan mı korkuyorsun? Çok anlamsız. Karın hoş bir parçaydı ama ondan hevesimi aldım. Takma kafana ve endişelenme. Şimdi yeni güzellikler arayacağım. Tüylerim diken diken olmuştu. Karımdan bahsediyorduk hem de en aşağılayıcı, en rezilane bir şekilde. İmkanım olsa onu somut bir şekilde karşımda görsem o an gırtlağına sarılabilirdim. Belki kasten böyle davranıyordu. Beni üzmek, aşağılamak ve yılların verdiği, içimde ezilmiş olmanın yarattığı duyguları bastırmak, intikamını almak için. Ama benim ve karımın ne günahı vardı? 8-10 gün evveline kadar içimde bir ifrit taşıdığımın farkında bile değildim. Güçlükle kendimi tuttum. Bu konuyu kapatalım dedim. Nasıl istersen. Bana göre hava hoş. Aman Allah'ım diye bağırıp çağırmak istedim. İnanılmaz derecede rahattı. Sanki karımdan bahsetmiyordu. Alelade birinden, dünkü fahişeden dem vurur gibiydi. Beynimin duracağını hissettim bir an. Kendimi kandırmamalıydım. Bu cehennem azabı daha uzun süre dayanamazdım. Hem yalnız ben değil, yerimde kim olsa dayanamazdı. Kaç gün daha sabredilebilir? Ne kadar daha bu acıya katlanabilirdim? Eninde sonunda pes edecektim. Yine de mücadeleyi bırakmanın zamanı değildi. En azından bir çare bulmalı, en azından yaratmalıydım. Sıkıldığımı unutma dedi. Ben sözümü tuttum. Bu boktan yere geldim. Oldum olası sevmedi burayı. Nefret ederdim hatta. Söylediğini garipsedim. Şaşırdım da biraz. Anlayamadım diye mırıldandım. Buraya daha evvel gelmiş miydin? Yine saçmalamaya başladın. Aynı bedeni paylaştığımızı unuttun galiba. Ama nasıl olur? O zamanlar yani ben öğrenciyken ya da daha sonraları demek istiyorum ki. Geveleyip durma. Hep beraberdik seninle. Aptal herif. Ama ben senin varlığını hissetmiyordum. Şimdiki gibi dışa vurumun yoktu. Yani bu iğrenç durum hiç başıma gelmemişti. İçimde bir öfkenin kabardığını hissettim ama kızan ben değil o idi. Şimdi bunları konuşmak istemiyorum. Hadi acele et, sıkıldığımı söyledim. Hayır dedim, durumu öğrenmek istiyorum. Sanırım bu benim hakkım. Sen benim bir parçamsan durumu biliyorsun demektir. Oysa ben hala bir şey anlamıyorum. Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Bu birlikteliğimiz ne zamandan beri devam ediyor? İblis öfkeli bir şekilde homurdandı. Ezelden beri man kafa. Biz böyle yaratıldık. Birlikte doğduk. Aynı bedende yaşadık. İki ayrı kişiliktik. Birimiz iyiliği, dürüstlüğü, fazileti, namusluluğu, diğerimiz ise kötülüğü, şerri, alçaklığı, şiddeti, nefreti temsil ediyordu. Yıllarca beni içinde beslemene rağmen hep sen galip çıktın, beni ezdin, bastırdın, karanlığa gömdün. Çünkü benden güçlüydün. Senelerce seninle mücadele ettim ama başaramadım. Ta ki kısa bir zaman evveline kadar. İblisin açıklamasını korkuyla dinliyordum. Sonra ne oldu diye sordum. Nasıl oldu da benden kurtuldun? Yenik düştün, zayıfladın, iraden açık verdi. Ben de fırsattan yararlandım. Mesele bu kadar basit, anlamıyor musun? Ama nasıl oldu bu? Neden yenik düştüm sana? Çağdaş yaşamın azizliği, günlük hayatta sürekli karşı karşıya kaldığın dengeni bozacak tehditler, iş ve aile yaşamındaki endişe ve gerilim halin, düşündüklerine rahat ulaşamamanın yorgunluğu, zaman zaman çevreni boş ve anlamsız görmen, yalnızlık ve çaresizlik hissin seni sıkıntıya soktu, zayıf düştün. Hayır dedim, bunlar olmadı, kesinlikle olmadı. Yaşamında hiçbir tehdit oluşmadı. Aile hayatım mükemmel, kusursuz mutluyum. İşim parlak, profesör olmak üzereyim. Hayatımı planladığım her evresine adım adım ulaşıyorum. Endişe ve gerilimim yok. Çevremde seçilmiş ve sevdiğim kimseler var. Ayrıca yalnızlık ve çaresizlik gibi bir duyguya da kapılmadım. Yanılıyorsun dostum. Daha doğrusu sen öyle sanıyorsun. Çok yoruldun. Özellikle hazırladığın şu kitap seni perişan etti. Bana da hayatımın fırsatını hazırladı. Aramızdaki perdeyi yırtıp dünyaya çıkma fırsatı verdi. Artık hürüm. Dizginler benim elimde. Bundan böyle seni ben yöneteceğim. Bana bunca yıldır çektirdiğin acıların hesabını soracağım. Sana inanmıyorum diye karşılık verdim. Beni korkutmaya çalışıyorsun. Bu doğaya aykırı. Böyle bir şey olamaz. Madem ki bir bütünün parçalarıyız, nasıl olur da iki ayrı kişilik gibi birbirimizle konuşabiliriz? Bunun imkanı var mı? Buna sen cevap ver. Gerçeği inkar ediyorsan birlikte yaşadıklarımızı nasıl açıklayacaksın? Bir an düşündüm. Aklıma makul bir gerekçe gelmiyordu. Bu bir hastalık olmalı diye mırıldandım. Hayır, hasta falan değilsin. Turp gibisin. Nereden biliyorsun bunu? Nasıl emin olabilirsin? Tam o sırada odamın kapısı açıldı. Asistanlarımdan Mustafa Tanyeli göründü eşikte. Kızıl saçlı, çilli yüzlü, utangaç fakat zeki bir gençti. Henüz 1,5 yıllık asistandı ve onun çalışmalarından son derece memnundum. Yüzü büsbütün kızararak, "Geçmiş olsun hocam," dedi. "Ağır grip geçirmişsiniz." "Sağ ol Mustafa," dedim. "Öyle oldu. Belli efendim, çok süzülmüşsünüz." Asistana belli etmedim ama biraz şaşırdım. Gerçekten fiziki bir çöküklüğüm var mıydı yoksa Mustafa Süs'ün gelişi her hastalık sonrası tekrarlanması adet olmuş bir laf diye mi söylemişti? Gayri ihtiyari elim yüzüme gitti. "O kadar belli mi?" diye mırıldandım. "Yüzünüz çok solgun, kilo vermiş gibisiniz. Grip böyledir. Boşuna dememişler. İnsanı paçavraya çevirirmiş. Aman hocam dikkat edin. Özellikle vitamin kürü uygulayın ve, uygulayın ve iyice dinlenin. Sinirlerim bozuldu birden. Grip falan olmamıştım. Üstelik kendimi hiç de kötü hissetmiyordum. O halde neden solgun ve çökük görünüyordum? Mustafa sırf laf olsun diye inanmadığı gözlemini ifade edecek tinette biri değildi. Belki de gerçekten çöküyordum ve kendimdeki değişikliği fark etmeyen tek kişi bendim. Şimdi Selma'nın her eve dönüşümde neden yüzüme öyle dikkatle baktığını daha iyi anlamaya başlamıştım. Karım bile çöküşümü benimle yüzleşmeye yanaşmıyordu galiba. Birden asistana sert bir sesle ne istiyorsun diye sordum. Mustafa ses tonumdaki değişikliği anlayarak irkildi. Şey efendim geçmiş olsun demek istemiştim diye fısıldadı. Tamam dedin işte. Şimdi beni yalnız bırak, meşgulüm. Yaptığım bu anlamsız kabalığa kendim de şaşmıştım. Hiç anlamı yoktu. O zaman bu davranışımda iblisin parmağı olduğunu anladım. Kasten öyle davranıyordu. Asistanını kaçırmak ya da yalnız kalmak için. Sinirlerim daha da gerildi. Mustafa tam dışarı çıkmak üzereyken seslendim. Dur. Delikanlı durup bana baktı yeniden. Yüzünde belirgin bir burukluk vardı. Buyurun hocam. Sana hazırlaman için bir dosya vermiştim. Ne oldu? Üzerinde çalışıyorum efendim. Aklımca iblise meydan okuyordum. Çalışma odamdan henüz ayrılmak niyetinde olmadığımı kanıtlayacaktım ona. Dosyayı al buraya gel dedim. Birlikte göz atalım. Gülümsemeyi de başarmıştım. Mustafa büsbütün şaşırmıştı. Fakat diye mırıldandı. Az evvel meşgul olduğunuzu söylemiştiniz. Önemli değil. Asistan canlandı birden. Çok sevinirim hocam dedi. Yeniden odadan çıkmaya davrandı ama onu bir daha durdurdum. Mustafa diye seslendim. Efendim hocam. Biliyor musun sen? Hıyarın tekisin. Asistan gibi ben de dona kaldım. Son cümleyi eden ben değildim. Kesinlikle ben değildim. Pardon dedi Mustafa. Gözleri iri iri, iri açılmıştı. Evet sen hıyarın tekisin. Gördüğüm en kelek herif. Delikanlı bir an kıpkırmızı kesildi. Nutku tutuldu. Duyduklarına inanmak istemez bir haldeydi. Aval aval yüzüme bakmaya devam ediyordu. Çık ki şimdi odamdan diye gürledim. Güçlükle kendini toplamaya çalıştı. Hocam ne biçim konuşuyorsunuz? Bana hakaret ettiğinizi farkında mısınız? Bir de ukulalık etmeye kalkma. Mustafa kısa bir tereddüt anı yaşadı. Yumruklarını sıktı. Hatta üstüme yürüyeceğini sandım. Ne de olsa delikanlıydı ve hakaretlerimi kaldıramamıştı. İşin kötüsü yaklaşırsa onu tepelemeye kararlıydım o an. Gerçek benliğim, iblisin tamamen ele geçirdiğini anlamıştım. Neyse ki asistan tek kelime etmeden kapıyı vurup dışarı çıktı. Titremeye başlamıştım. Tam bir rezaletti yaşadığım. Şayet konuşursa hadise büyüyecekti. Hatta aleyhimde idari soruşturma açılabilir. Olay tüm fakültede duyulurdu. Hala konuşabiliyordum. Ne yaptığını sanıyorsun sen diye gürledim iblise. Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun? Buraya çalışmaya mı geldik ulan? Seni adam yerine koydum. Ricanı kabul ettim. Kendini fakültede gösterdin işte. Hadi yürü, gidiyoruz artık. Hiç sesimi çıkaramadım. Sanki iblise bağıran ben değildim. Usulca yerimden kalktım. Tamam dedim. Ben hazırım, gidelim.